Ayrım 19, sayfa 187. Anthony, karanlıkta zümrüt yeşili ayakkabıyı el yordamıyla ararken, Jennifer'ınki gibi yaptıklarını ele verecek kadar dağınık olabilir düşüncesiyle diğer eliyle saçını düzeltti. Parfümle karışık seks kokusu hoşuna gitmişti. Ah, daha önce böyle bir şey hissetmemişti. Bir an gözlerini kapatıp olanları zihninde canlandırdı. Ah, merhaba Bayan Sterling. Anthony, ayakkabıyı ters dönmüş bir sandalyenin altında buldu ve Jennifer'ın mırıltılı bir sesle konuştuğunu duydu. Anthony, dışarı çıktığında genç bir adam vestiyerin yanı başında duruyordu. Ağzının kenarında bir sigara vardı ve müziğe alkışlarıyla eşlik eden esmer bir kıza sarılmıştı. Nasılsın Reggie? Genç adam Jennifer'ın uzattığı elini tuttu. Anthony, genç adamın gözlerinin ona doğru kaydığını gördü. İyiyim. Bay Sterling burada mı? Jennifer'ın kalbi sanki bir an durmuştu. Lawrence, iş gezisinde. Bu Anthony, aile dostumuz. Nezaket gösterip bu gece beni dışarı çıkardı. Genç adam elini uzattı. Merhaba. Anthony, tebessüm etmekten çok yüzünü buruşturmuştu. Orada öylece duran Reggie'nin gözleri Jennifer'ın saçından hafifçe kızarmış yanaklarına kayarken gözlerinde her şeyi anladığına dair bir ifade vardı. Jennifer'ın ayağını işaret etti. Ayakkabını kaybetmiş. Evet, dans ayakkabılarım. İçeride değiştirdim ve bir tekini bulamıyorum. Çok aptalım. Sesinde en ufak bir tereddüt yoktu ve çok sakindi. Anthony ayakkabıyı uzattı ve buldum dedi. Diğer ayakkabılarını da paltonun altına koydum. Sherry yüzünü kitabına gömmüş, yanı başında kımıldamadan duruyordu. Reggie, yarattığı karmaşanın keyfine varıyormuş gibi sırıttı. Anthony, adamın onlara katılması için davet beklediğinden şüphe etti ama bunu yapmamaya kararlıydı. Neyse ki, Reggie'nin kız arkadaşı koluna girip onu çekiştirdi. Haydi Reggie, bak Mel orada. Gitmemiz gerekiyor. Reggie el sallayıp masaların arasından gitti. Dansınızın keyfine varın. Jennifer fısıltıyla lanet olsun dedi. Lanet, lanet, lanet olsun. Anthony onu anası olana yönlendirdi. Hadi gidip bir şeyler içelim. Yerlerine dönerken 10 dakika öncesinin neşesi çoktan silinmişti. Anthony bu genç adamdan hiç hoşlanmamıştı ama sır sebep olduğu şey yüzünden onu yumruklayabilirdi. Jennifer içkisini tek dikişte içti. Başka şartlar altında bu Anthony'nin hoşuna gidebilirdi. Ama şimdi Jennifer'ın gerildiğine işaret ettiğini biliyordu. Endişelenme dedi Anthony. Yapabileceğin bir şey yok. Ama eğer söylerse o zaman sen de Lawrence'ı bırakırsın. Bu kadar basit. Anthony, artık ona dönemezsin Jenny. Yaşananlardan sonra yapamazsın. Bunu biliyorsun. Jennifer pudra kutusunu çıkarıp aynadan göz altlarına baktı. Tatmin olmamış bir ifadeyle kapağını kapattı. Jenny, benden ne istediğini bir düşün lütfen. Her şeyimi kaybederim. Ailemi, sahip olduğum her şeyi. Rezil olurum. Ama o zaman hayatında ben olacağım. Ben seni mutlu ederim. Öyle demiştin. Kadınlar için durum farklı. Bana, evleniriz Jenny. Lawrence'ın benden ayrılacağına inanıyor musun? Gitmeme izin verir mi sence? Anthony'nin yüzü gölgelendi. Lawrence'ın senin için doğru kişi olmadığını biliyorum. Doğru insan benim. Jennifer yanıt vermeyince onunla mutlu musun? Böyle bir hayat mı istiyorsun? Altın kafeste bir mahkum gibi mi yaşayacaksın? Diye sordu. Ben mahkum değilim, saçmalama. Yalnızca gerçeği göremiyorsun. Hayır, sen öyle görmek istiyorsun. Larry kötü bir adam değil. Henüz göremiyorsun Jenny ama onunla birlikte gittikçe daha mutsuz olacaksın. Bir yazar bozuntusuydun, şimdi de falcı mı oldun? Anthony, onun dediklerine kayıtsız kalarak konuşmayı sürdürdü. Seni ezecek, seni sen yapan her şeyi yok edecek. Jennifer, o adam aptalın teki. Hem de tehlikeli bir aptal ama sen bunu görmüyorsun. Jennifer yüzünü çevirdi. Ne cüretle böyle söylersin? Ne cüretle? Jennifer'ın gözündeki yaşları görünce Anthony'nin ateşi söndü. Cebinden bir mendil çıkarıp yaşları silmeye teşebbüs ettiyse de Jennifer ona engel oldu. Yapma diye mırıldandı. Reggie görebilir. Affedersin. Seni ağlatmak istemedim. Lütfen ağlama. Asık suratlarla hiç konuşmadan dans pistini izlediler. Çok zor diye mırıldandı. Mutlu olduğumu sanıyordum ben. İyi bir hayatım var sanıyordum. Sonra sen çıktın ve her şey anlamını yitirdi. Planladığım hiçbir şeyi, evleri, çocukları, tatilleri istemiyorum artık. Uyuyamıyorum. Yemek yemiyorum. Sürekli seni düşünüyorum. Bunu düşünmekten vazgeçemeyeceğimi biliyorum. Bestiyeri işaret etti. Ama gerçekten gitme düşüncesi burnunu çekti. Boşluğa bakmak gibi. Boşluk mu? Jennifer burnunu sildi. Seni sevmek pahalıya mal olacak. Ailem beni reddedecek. Yanımda getirebileceğim hiçbir şeyim yok. Ve hiçbir şey elimden gelmez Anthony. Şu anki gibi yaşamaktan daha iyi yapabileceğim bir şey yok. Senin evini çekip çeviremezsem ne olacak? Sence bu umurumda olur mu? Olur. Eninde sonunda olacak. Şımarık küçük bir tay tay. Daha en başında benimle ilgili yorumun bu olmuştu. Ve haklıydın. Ben erkekleri kendime aşık ederim ama elimden başka bir şey gelmez. Jennifer'ın alt dudağı titriyordu. Anthony şimdi kendine kızarak onun için o kelimeyi hiç kullanmamış olmayı diledi. Sessizlik içinde oturmuş, görünürde Felipe'yi izlerken ikisi de düşüncelere dalmıştı. Anthony sonunda bir iş teklifi aldım dedi. New York'ta, Birleşmiş Milletler muhabiri olarak. Jennifer ona döndü. Gidiyor musun? Dinle, ben yıllardır karmakarışık bir hayat yaşadım. Afrika'dayken duygusal bir çöküntü içindeydim. Buradaysa tekrar oraya döneceğim günü bekledim. Başka bir yerde olmam, başka bir şey yapmam gerektiği hissinden asla kurtulamadım. Kendimi buraya ait hissedemedim. Anthony onun elini tuttu. Sonra sen çıktın karşıma. Şimdi kendim için bir gelecek görebiliyorum. Bir yerde kalıp bir hayat kurmanın anlamını idrak edebiliyorum. Birleşmiş Milletler'de çalışmak iyi olacak. Seninle birlikte olmak istiyorum. Yapamam. Anlamıyorsun. Neyi anlamıyorum? Korkuyorum. Onun yapabileceklerinden mi? Anthony öfkelenmişti. Sence ben ondan korkuyor muyum? Seni koruyamam mı sanıyorsun? Hayır, hayır. Ondan korkmuyorum. Lütfen sesini yükseltme. Birlikte takıldığın o saçma sapan insanlardan mı çekineceğim? Gerçekten ne düşündüklerini önemsiyor musun? Hepsi de boş, aptal insanlar. Yeter. Sorun onlar değil. Ne o halde? Neden korkuyorsun? Senden korkuyorum. Anthony bu cümleyi anlamaya çalıştı. Ama ben sana karşı hissettiklerimden korkuyorum. Birini bu kadar çok sevmekten korkuyorum. Sesi boğuldu. Kokteyl peçetesini katlayıp narin parmaklarının arasında büktü. Onu seviyorum ama böyle değil. Ondan hem hoşlanıyorum hem nefret ediyorum. Ve çoğu zaman birlikte iyiyiz. Hayatımı bir düzene soktum ve bu şekilde yaşayabileceğimi biliyorum. Anlıyor musun? Hayatımın sonuna kadar böyle yaşayabileceğimi, çok da mutsuz olmayacağımı biliyorum. Birçok kadın çok daha kötüsünü yaşıyor. Ya benimle? Jennifer öyle uzun bir süre yanıt vermedi ki Anthony sorusunu tekrar etti. Seni sevmeye devam edersem bu beni tüketir. Senden başka hiçbir şeyim olmayacak. Her an fikrini değiştirmenden korkacağım. Ve eğer değiştirirsen herhalde hayatım biter. Anthony, kadının elini tutup tepkisini aldırmadan dudaklarına götürdü. Parmak uçlarını öptü. Onu bütünüyle içine almak istiyordu. Ona sımsıkı sarılıp asla bırakmamak istiyordu. Seni seviyorum Jennifer dedi. Seni sevmekten hiç vazgeçmeyeceğim. Senden önce hiç kimseyi sevmedim ve bundan sonra da kimseyi sevmeyeceğim. Şimdi böyle söylüyorsun. Çünkü doğru. Anthony başını iki yana salladı. Başka ne dememi bekliyorsun bilmiyorum. Hiçbir şey. Her şeyi söyledin. Hepsi kağıtlarda, güzel sözlerinin hepsi orada duruyor. Jennifer elini çekip içkisine uzandı. Tekrar konuştuğunda kendi kendine konuşuyormuş gibi bir hali vardı. Ama bu hiçbir şeyi kolaylaştırmıyor. Jennifer bacağını ondan uzaklaştırdı. Anthony o yoksunluğu derin bir acı gibi hissetti. Ne diyorsun? Anthony sesini kontrol etmeye çalıştı. Beni seviyorsun ama yine de hiç şansımız yok mu yani? Jennifer yüzünü buruşturdu. Anthony, sanırım ikimiz de biliyoruz ki sözünü tamamlamadı. Tamamlamasına gerek yoktu. 10 Aralık 1960 Moira, Bay Sterling'in, Moira, Bayan Sterling'in ofis partisinde gözden kayboluşunu ve gittikçe huzursuz olmaya başlayan Bay Sterling'in bardağını sertçe bırakıp koridora çıkışını izlemişti. Heyecandan neredeyse titreyerek onların peşlerinden gitmek, ne olduğunu görmek istiyordu ama Moira Parker olduğu yerde kalacak kadar kendini kontrol etme gücüne sahipti. Bay Sterling'in gittiğini kimse fark etmemişti. Bir süre sonra geri dönmüştü. Sürekli hareket halindeki insanların kafalarının üzerinden Bay Sterling'i izliyordu. Yüzünde herhangi bir ifade yoktu ama Moira'nın bile daha önce göremediği kadar gerilmişti. Orada neler oldu? Jennifer Sterling o genç adamla ne yapıyordu? İçinde uyanan edepsiz has kıvılcımı kor bir aleve dönüşünceye kadar hayal gücünü besledi. Belki de karısının bencil bir yaratık olduğunu sonunda görmüştü. Moira, ofis tekrar açıldığında sadece bir iki kelimenin o kadının davranışları hakkında laf açmaya yeteceğini biliyordu. Ama içini saran ani bir melankoliyle Bay Sterling'in de hedef tahtası haline geleceğini, o cesur, asil ve sabırlı adamın küstah sekreterlerin diline düşeceğini fark etti. Karısı onu nasıl bu şekilde küçük düşürebilirdi? Moira, patronunu teselli etme girişiminde bulunmaktan korkarak çaresizce odanın diğer tarafında bekliyordu ama şimdi çalışma arkadaşlarının eğlencesinden o kadar uzaktı ki başka bir odadaymış gibi geliyordu. Patronunun bara doğru gidişini, viski gibi duran şeyi yüzünü buruşturarak içişini izledi. İçkisini bir dikişle bitirip bir tane daha istedi. Üçüncünün ardından etrafındakileri selamlayıp ofisine geçti. Moira kalabalığa doğru ilerledi. Saat 11'e çeyrek vardı. Müzik susmuş, insanlar evlerine gitmeye başlamıştı. Henüz gitmeyenlerse arkadaşlarından uzak bir köşeye çekilmişti. Stevens, portmantonun arkasında kimse onları görmüyormuş gibi kızıl saçlı sekreterle öpüşüyordu. Kızın eteği bacaklarının üst kısmına kadar çıkmış, adamın tıknaz parmakları da artık açıkça görünen ten rengi jartiyeri kavramıştı. Posta bölümündeki delikanlının da Elsie, Maçinski'ye taksi çağırmaya gittikten sonra dönmediğini fark ettiğinde, başka kimse görmemiş olsa da bunu kendisinin gördüğünü Elsie'ye nasıl söyleyeceğini düşündü. Moira dışında herkes bedensel isteklerine bu kadar kolay mı boyun eğiyordu? Günlük resmi selamlaşmaların, kibar sohbetlerin amacı kendisinin dahil olmadığı içki alemlerinde ortaya çıkan yönlerini örtbas etmek için miydi? Cat's Eye Club'a gidiyoruz. Bizimle gelmek ister misin Moira? Biraz açılırsın. Felicity Harewood utanmaz bir tavırla "Ah o gelmez" deyince hepsini şaşırtmaya karar veren Moira "Aslında size katılmak isterim" demek istemişti. Ama Bay Sterling'in odasının ışığı yanıyordu. Moira her sorumluluk sahibi yönetici asistanının yapacağı şeyi yaptı ve ortalığı toparlamak için orada kaldı. İş bittiğinde saat 1'e geliyordu. Tek başına değildi. Boş şişeleri topladığında muhasebe bölümündeki yeni kız ona çöp torbasını tutmuş, satış bölümünün başı olan uzun boylu Güney Afrikalı adam da kadınlar tuvaletinde yüksek sesle şarkı söyleyerek kağıt bardakları toplamasına yardım etmişti. İstenirse kaldırabilecekleri döşemenin üzerindeki lekeleri silen ve fayansın üzerindeki ezilmiş cips ve kuru yemiş kırıntılarını süpürense yine Moira'ydı. Ofise döndüklerinde erkekler masaları yerlerine çekebilirdi. Birkaç folyo şerit dışında mekan yine çalışılabilir bir görünüme bürünmüştü. Yıpranmış Nobel ağacına baktı. Süslemeleri düşmüş veya kırılmıştı. Küçük posta kutusu da biri üzerine oturduğu için ezilmişti. Krapon kağıtlarının da uçları kıvrılmıştı. Küçük değerli süslemelerinin duyarsızca etrafa saçıldığını, annesinin hayatta olmadığı için göremeyecek olması onu rahatlatmıştı. Son süslemeyi de toplarken Bay Sterling'i gördü. Deri koltuğuna oturmuş, başını ellerinin arasına gömmüştü. Kapının yanındaki masada içkilerden arta kalanlar duruyordu ve Moira ani bir dürtüyle iki parmak viski doldurdu. Ofise doğru yürüyüp kapıyı çaldı. Patronu kravatını bile çıkarmamıştı. Bu saatte bile resmiydi. Patronu ona baktığında "Temizliği yeni bitirdim," dedi. Aniden utanmıştı. Bay Sterling camdan dışarıya baktığında Moira adamın onun orada olduğunu unuttuğunu fark etti. "İyi etmişim Moira," dedi kısık bir sesle. "Teşekkürler." Viskiyi ondan alıp ağır ağır yudumladı. Moira patronunun çökmüş yüzünü, ellerinin titrediğini gördü. Adamın masasının köşesine yaklaşırken orada olması için haklı bir gerekçesi bulunduğunu anlayabiliyordu. Patronunun masasında bugünün erken saatlerinde bıraktığı evraklar düzgünce durmaktaydı. Sanki üzerinden bir asır geçmişti. Bay Sterling ilk kadeyi bitirdiğinde "Bir tane daha ister misiniz?" diye sordu. "Biraz daha kaldı." "Yeterince içtim sanırım." Uzun bir sessizlik oldu. "Daha ne yapayım Moira?" Moira'nın duyamayacağı içsel bir tartışmaya girmiş gibiydi. "Ona her şeyi verdim. Her şeyi. Benden tek bir şey istememişti oysa." Sesi titredi ve sonra çatladı. "Her şey değişiyor diyorlar. Kadınlar artık yeni bir şeyler arıyormuş. Kim bilir aradıkları ne? Neden her şeyin değişmesi gerekiyor ki?" "Bütün kadınlar öyle değil," dedi Moira kısık sesle. "Birçok kadın ihtiyacını giderecek bir kocaya, çekip çevirecek bir eve sahip olmanın harika bir şey olduğuna inanır. Sence öyle mi?" Patronunun gözleri yorgunluktan kıpkırmızıydı. "Bence öyle. Eve geldiğinde bir içki ikram edeceğin, yemek pişireceğin ve üzerine titreyeceğin bir adama sahip olmak. Bu bence harika bir şey." Moira kızardı. "O halde neden?" Patronu iç geçirdi. Moira aniden, "Bay Sterling, siz harika bir patronsunuz," dedi. "Harika bir adamsınız, gerçekten. Bayan Sterling sizin gibi bir kocası olduğu için çok şanslı. Bunu biliyordur eminim. Ama siz bunu hak etmiyorsunuz." "Hak etmediniz." Moira'nın sesi yavaş yavaş kayboldu. Konuşurken bile dile getirilmemiş bir kuralı ihlal ettiğinin farkındaydı. "Affedersiniz," dedi. Sessizlik kelimelerinin arasında rahatsız edici ölçüde uzayıp gidince. "Bay Sterling, varsayımlarda bulunmak istediğim, bir erkeğin birine tutunmak istemesi çok mu yanlış? Bu onun erkekliğine leke mi sürer?" Bunu öyle kısık bir sesle söylemişti ki Moira, başta ne dediğini anlamadı. Moira'nın gözyaşları gözlerine batıyordu. Sanki onların da altında keskin, daha can yakıcı bir şeyler vardı. İlerleyip elini hafifçe patronunun omuzlarına koydu. Ona dokunmak ne güzeldi. Dik ve geniş omuzlarının üzerine ceketi kalıp gibi oturmuştu. Hayatı boyunca bu anı tekrar tekrar gözünde canlandıracağını biliyordu. Onu hissetmek, ona dokunabilme özgürlüğü. Neredeyse zevkten bayılacaktı. Bay Sterling tepki göstermeyince biraz daha eğilip nefesini tutarak başını adamın omzuna yasladı. Bu bir teselli, dayanışma göstergesiydi. Keyifle "ona böyle hissettiriyor," diye düşündü. Birinin böyle samimi bir halde fotoğraflarını çekmesini isterdi. Sonra Bay Sterling başını kaldırdı ve Moira birden dehşete kapıldı. Çok utanmıştı. "Affedersiniz, ben..." Moira ne diyeceğini bilemez halde doğruldu. Ama adamın eli de onun elinin üzerindeydi. Sıcak ve içten bir dokunuştu bu. "Moira," dedi. Gözleri kapalıydı. Sesi çaresizliğini ve arzusunu ele verircesine boğuktu. Elleriyle onun yüzünü kavrayıp kendine çevirmiş, çaresizlik ve arayış içinde kararlı dudaklarına doğru kaydırmıştı. Şaşkınlık ve arzu dolu hafif bir inlemeyle Moira patronunun öpücüğüne karşılık verdi. O, bugüne dek öpüştüğü ikinci adamdı ve bu defaki beklentilerinin çok ötesinde yıllardır hissettiği tek taraflı özlemle reklenmiş bir öpücüktü. Nabzı inanılmaz bir hızla atıp kalbi göğüs kafesinden çıkmaya çalışırken içinde küçük patlamalar oluyordu. Moira patronunun Bunu masaya yasladığını hissedip boğuk ve ısrarcı bir tonda mırıldandığını duyuyordu. Adamın elleri boynunda, göğüslerinde geziniyor, ılık nefesi köprücük kemiğine dokunuyordu. Moira tecrübesizliğinden elleriyle bacaklarını nereye koyacağını bilemiyordu ama yepyeni bir duygunun içinde kaybolup tatmin olma arzusuyla ona iyice kenetlenmişti. Kısık bir sesle "Sana tapıyorum" dedi. "Benden almak istediğin neyse al." Ama Moira kendini zevkin kollarına bırakırken bile bir yanının her şeyi anımsayacak kadar tetikte olması gerektiğini de biliyordu. Patronu ona sarılıp içine girdiğinde ve teyi kalçasına kadar kalktığında, mürekkep şişesi onu rahatsız edercesine omzuna battığında bile Moira, Jennifer Sterling için bir tehdit unsuru olamayacağını biliyordu. Jennifer Sterling gibi kadınlar, kendisi gibilerin asla olamayacağı gerçek ödüllerdi. Ama Moira Parker'ın bir avantajı vardı. Her şeyin önüne hazır konduğu Jennifer Sterling'in asla yapamayacağı kadar kıymet bilirdi. Moira, kısacık bir gecenin değerli olarak görülen her şeyden çok daha değerli olabileceğini biliyordu. Ve eğer bu aşk hayatının tamamlayıcı ve eğer bu aşk hayatının tanımlayıcı etmeni olacaksa, bu geceyi olduğu gibi kaydetmesi için bir yanının tamamen tetikte olması gerekirdi. Ve bir an sonra her şey bitmişti. Yapayalnız olduğu uzun gecelerde yaşadıklarını artık tekrar tekrar zihninde canlandırabilirdi. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılış. Mel, M-E-L, New York, N-E-W-Y-O-R-K, Elsie Machizinski, M-A-C-H-Z-Y-N-S-K-I, Cat's Eye Club, C-A-T-S-E-Y-E-C-L-U-B.